Güven bunalımı. Seçim sonuçlarını kısaca şöyle özetleyebiliriz. Özal ezici bir çoğunluk kazandı, Sunarp silindi, CARP ise Türkiye'de güçlü bir sol birikimin varlığını kanıtladı. Sonuç budur. Herkes gördü, peki çözüm nedir? Çözümü bugünden çok açık ve net olarak görmek kolay değildir. Değildir çünkü önümüzde bir takım siyasal güçlükler bulunmaktadır. Bu güçlükler aşılamazsa karşımıza sarsıcı sonuçlarıyla güven bunalımı çıkar. Bir güven bunalımı kısa sürede toplumu içinden çıkılmaz derin bunalımlara sürükler. Hangi siyasal görüş yanlısı olursak olalım, seçimin aritmetik sonuçları ile siyasal gerçekleri elden geldiği ölçüde soğukkanlılıkla değerlendirmemiz gerekir. Bugünün en büyük siyasal güçlüğü, Cumhurbaşkanı Sayın Evren'in seçimden 2 gün önce yaptığı son radyo televizyon konuşmasında ANAP Genel Başkanı Sayın Özal'ın kişiliğine karşı duyduğu güvensizliği açıkça ifade etmiş olmasıdır. Anayasa, Cumhurbaşkanı'na geniş yetkiler tanımaktadır. Böyle bir anayasa düzeninde Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın karşılıklı güven ve hoşgörü içinde çalışmaları gerekmektedir. Bu karşılıklı güven anlayışı ve bu anlayışın getireceği uyum olmazsa yürütme organının rahatça çalışması sağlanamaz. Bunu şimdiden görelim. Bu çok önemli bir güven bunalımıdır ve bu bunalımı yok saymak olanaksızdır. Bu siyasal güçlüğün ve güven bunalımının nasıl aşılacağı konusu günümüzün en duyarlı sorunudur. Bu güven bunalımı karşılıklı güven ve hoşgörüye nasıl dönüşecektir? Bu duyarlı konu dışında seçim sonuçlarına daha geniş açılardan bakmak da olasıdır. Evet, seçimleri ezici bir çoğunlukla Özal kazanmıştır. Kendisini sık sık yönetimle bütünleştirmeye çalışan ve 12 Eylül hükümetinin başbakanı ve 6 bakanını listelerinden aday gösteren MDP kesin bir seçim yenilgisi almıştır. MDP 1961 yılında o zamanki yönetimin bir kesimince desteklenen Yeni Türkiye Partisi YTP gibi siyasal sahnelerden silinmeye mahkumdur. MDP'yi gelecek için şimdiden yok saymak kehanet sayılmamalıdır. Başlangıçta Muvazaa Partisi diye suçlanan ve solun birçok kesimince kuşkuyla karşılanan HP, bu güvensizliği aşıp bütün engellere ve mali güçlüklere karşın solda büyük bir birikimin bulunduğunu kanıtlamış, ilerisi için çok anlam taşıyan büyük sonuç elde etmiştir. Bu da gerçeğin bir başka yüzüdür. Bu aritmetik tabloyu işte milli irade böyle istiyor diye halk egemenliğinin kesin ve tartışılmaz kararı olarak benimsemek ve böyle nitelemek acaba doğru mudur? Evet, Özal kazanmıştır. Oyunun kuralları böyle konmuş, bu kurallara göre Özal kazanmıştır. Evet, doğru, buna söylenecek söz yoktur. Ama seçimlere başka partiler de katılmış olsa sonuç aynı mı olurdu? Büyük Fransız hukukçusu Léon Dujetin dediği gibi, seçmen çoğunluğunun aritmetik dökümünü milli irade ve egemenlik sayan görüş, kralın ilahi hakkı yerine milletin ilahi hakkını geçirmiştir, ulusal egemenlik ancak bir varsayımdır. Bu egemenlik ve bu egemenliğin seçim sandıklarına yansıyan biçimi, seçimlere katılan partilere, demokratik ortama ve seçim sistemlerine göre değişir. Bir seçim sistemine göre bir milli irade, bir başka seçim sisteminde yine bir başka milli irade ortaya çıkar. Oysa seçim sonuçlarına göre egemen olduğu varsayılan halk aynı halktır. Seçmen yine aynı seçmendir. Öyleyse değişen nedir? Söz gelişi Sayın Özal 1977 seçimlerinde MSP adayı olarak seçimleri kazanmış olsaydı, bugün şeriat devleti kurmak suçundan sanık olacaktı. Milli irade 1977 seçimlerinde Özal'ı parlamentoya soksaydı, Özal önüne açılan geniş döneminin Atatürkçü başbakanı sandalyesine oturmak yerine sanık sandalyesine oturmuş olacaktı. Takdiri ilahi mi, yazgı mı, milli irade mi, kaderin cilvesi mi, ne bu? Evet, değişen nedir ve değişecek olan nedir? Değişen ve değişecek olan sistemdir. Neyin ne ölçüde tartışılacağını belirleyen ortamdır, farklı sonuçlar veren seçim yasasıdır. Bugünkü siyasal ortam, anayasa, siyasi partiler ve seçim yasaları bugünkü sonucu yaratmıştır. Özal'a verilen oylar bu koşulların ürünüdür. Koşullar değişirse sonuçlar da değişir mi? büyük olasılıkla değişir. Kapatılan Büyük Türkiye Partisi ya da seçime katılamayan Doğru Yol Partisi seçimlere girmiş olsalardı, hiç şüphesiz muhafazakar ve milliyetçi sözcükleri ile tanımlanan kesimden bugünkünden daha başka türlü sonuç alınırdı. HP'ye başlangıçta kuşkulu gözlerle bakılmasa ve seçimlerde HP, SODEP ve bunların dışındaki sol kesimleri bir çatıda toplayacak ve sol birikimi tek bir bütüne dönüştürecek bir parti olsaydı, sol hiç şüphesiz bugünkünden çok daha kazançlı çıkardı. Çankaya ve Özal arasındaki bu güven bunalımı aşılırsa sorun yok. Özal başbakan olur, ANAP tek başına iktidara gelir. Geçecek süre içinde sol muhalefet çığ gibi büyür ve yapılacak ilk genel seçimlerde Özal'ı başbakanlıktan indirir. Tabii bütün bunlar dünyada ve Türkiye'de yaşanacak olaylara, gelişmelere ve konjonktürel bağlı olarak değişik seçenekleri gündeme getirebilir. Yok eğer bugün var olan güven bunalımı aşılamazsa, o zaman yapılacak iş hemen bir milli birlik hükümeti kurarak, kurulmuş ve kurulacak partileri seçimlere sokarak erken seçim yapmaktır. O zaman milli irade dediğimiz seçmen çoğunluğu, bugün olduğu gibi seçime katılmaları uygun görülen yalnızca 3 parti arasında değil, anayasada belirtildiği gibi serbestçe kurulan partiler arasında yapılacak seçimle oluşmuş, oyların dağılımı bu partilere göre gerçekleşmiş olur. O zaman bir başka tablo ortaya çıkar. Halk egemenliği seçmenin özgür iradesi önüne konulan engeller kalktıkça gerçekleşir, kalktıkça gökleşir, egemenlik kayıtsız koşulsuz ulustadır sözünün sosyolojik, siyasal ve ideolojik anlamı da budur. Seçim aritmetiği önceki gece aşağı yukarı belli olmuştur. Seçimlerin bu aritmetik dışında bir de geometrisi vardır. Kesişen eğriler, birbirlerinin içinden geçen daireler, geniş ve dar açılarla seçim geometrisi böylesine geçiş dönemlerinde seçim aritmetiğinden çok daha önem kazanır. Seçim aritmetiği tek boyutludur. Seçim geometrisi dünden bugüne, bugünden yarına uzanan olaylar zincirini çok yönlü boyutlar içinde görür. 180 derecelik ters açıları birleştiren, aynı çizgide ya da çok değişik çizgilerde gören bu geometrinin değişik açıları değil midir? 8 Kasım 1983 Salı.